Ayrım 44, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 406. 1 Ocak 1915. Gün ağardığında Sarıkamış sisler içindeydi. Kalın bir sis tabakası dalga dalga kasabanın batısındaki ormana doğru yükseliyordu. Sabaha dek süren ateş sesleri günün ilk ışıklarıyla birlikte artmış, dün bir ucundan girerek ormandaki 28. tümenin dağınık savaşçılarını ve sıhhiye bölüğünü tutsak alan Ruslar yeniden saldırıya geçmişlerdi. Saat 9'da çarpışmalar şiddetlenmiş, 29. tümen komutanı Albay Arif Bayt'ın elindeki tüm savaşçıları ileriye sürmek zorunda kalmıştı. Açılan topçu ateşi Rus saldırısını kıramıyordu. Bir ara saldıran Rus birliklerinin gerisinde 100-150 kişilik bir grubun Çerkezköy yakınından Sarıkamış tren istasyonuna doğru yürüdüğü görüldü. Enver Paşa'nın düşman gerilerindeki her kıpırdanışı geri çekilme olarak niteleyen iyimserliği burada da kendisini gösterdi. Rusların geri çekildiklerine, yaptıkları saldırının da geri çekilişi maskeleme amacı taşıdığına karar verildi. Topçular saldıranları bırakarak gruba ateş açtılar. Tepelerine birkaç mermi düşünce gruptakiler bocaladı, sağa sola kaçıştı. İçlerinden kimileri el kol işareti yapmaya, bağırmaya başladılar. Ard arda mermi yağdıran topçular bu garip davranışı neye yoracaklarını bilemediler. Sonra gelen seslerden, yapılan işaretlerden, üstlerindeki başlarındaki paçavralardan, bunların Rus askerlerinin korumasında Sarıkamış'a götürülen Türk tutsakları olduğu anlaşıldı. Topçular ateşi kestiler. Ruslar öteye beriye dağılan tutsakları toplayıp önlerine kattılar. Geride karların üstünde birçok gri leke bırakan grup Sarıkamış yönünde yola koyuldu. Tutsak arkadaşlarını öldürdüklerini anlayan topçular bu kez biraz daha ilerlemiş olan Rus savaşçılarına çevirdiler toplarını olanca hınçlarıyla. Ne yazık ki toplar topçuların öfkesine ayak uyduramıyordu. Şiddetli soğuk baskı yağlarını iyice dondurmuştu. Topların çoğu ateş edemiyordu artık. Aceleyle namlusu kızak üstüne oturtulamamış bir top ateş sırasında geri fırlamış, topçu erlerinin ayaklarını ezmişti. Erlerin acı feryatları uzun uzun yankılanmıştı ormanda. Derken Ruslar saldırılarını tazeleyip ileri atıldılar. Ağır baskı altında bunalan savaşçılar gerilemeye başladı. Çarpışmaların bir bozguna dönüşmek üzere olduğunu gören Albay Arif öne fırladı. Gerileyen erleri tabancasıyla korkutarak durdurmaya çalıştı. Her şey boşunaydı. Ruslar önlerindeki 200'e yakın savaşçıyı ezerek geri sürüyorlardı. Bu hengamede yüzbaşı Ziya şehit düşmüş, karargah subaylarından Teğmen Celal ağır yaralanmıştı. Başsız kalan savaşçılar dağılacak gibiydi. Üç olanak belirmişti. Ölüm, tutsaklık, geri çekilme. Albay Arif, Enver Paşa'nın son emirlerinden birini anımsadı birden. Bir adım geri çekilenin kurşuna dizileceği yolunda emirler veren Enver Paşa, elinde doğru dürüst bir kuvvet kalmadığını anlayınca, savaşçıların boş yere kırılmalarını önlemek amacıyla olacak inadı bırakmış ve kritik durumlarda mevziyi düzeltmeye yönelik kısa geri çekilmelere izin vermişti. Albay Arif buna dayanarak savaşçılarını aşama aşama geri çekti. Arkadaki sırtlarda yeni bir savunma düzeni kurdu ve Rus ilerleyişini sırtların önünde durdurmayı başardı. Albay Temre'nin Albay Lastoçkin'e gönderdiği rapor şöyleydi. Türklerin moralleri günden güne bozuluyor. Grup grup tutsak oluyorlar. Türk ordusu şimdilik varlığını koruyor. Top, makineli tüfek ve tüfekleri vardır ve ateşleri etkili sayılabilir. Ancak birkaç gün sonra açlık ve soğuktan doğal olarak eriyip gideceklerdir. Yitiklerimiz küçümsenemez. Birliklerimiz yorgun düşmüşlerdir. Kışın dağlarda saldırıya kalkmak, özellikle düşmanın işgal ettiği dağ ve tepe doruklarına aşağıdan yukarıya doğru saldırmak çok zordur. Derin karlar içinde ve sürekli düşman ateşi altında binbir güçlükle ilerliyoruz. Siper kazmak ise olanak dışıdır. Dağlarda kış operasyonu ancak düşman birliklerinin bulunmadığı yerlerde yapılabilir. Türkler de bize kadar bu şekilde gelmişlerdir. Fakat onların işgal ettikleri mevzilere karşı hareket çok zordur. Albay Bukratov ancak şöyle böyle ilerleyebiliyor. 3. Plaston taburu büyük yitik vermiştir. Bütün bunlara dayanarak şunları söyleyebilirim. Biz sessiz sessiz hiçbir harekette bulunmadan Sarıkamış'ta beklemeliyiz. Varsın Türkler yiyeceksiz ve zayıf destek koşulları içinde açlık ve soğukla karşı karşıya kalarak dağ doruklarında otursunlar. Birkaç gün içinde oralarda yok olup gideceklerdir. Ulu Tanrı bizi yağmacılıktan korusun. Ordumuzu sabun köpüğü gibi gelip geçici ün ve pek çok kan karşılığı kazanılacak zaferler için harcamayalım. Rusya'nın yararına onurlu hizmet için koruyalım. 1 Ocak 1914 Albay Temrin. Enver Paşa bilgi almak için 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa'yı çağırmıştı. İhsan Paşa Yarbay Şerif'i köprülüğü yanına alarak ordu karargahına ait çadırların bulunduğu yere doğru yürümeye koyuldu. Düşünceliydi. Kafası son yitiklere, özellikle azalan subay kadrosuna takılmıştı. Kolordu kurmaylarından Yarbay Nuri Horum yönüne gönderilmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Dipnot Yarbay Nuri Sis'ten yolunu şaşırarak Rusların eline düşmüştü. Yüzbaşı Rıza ve iki emir subayı yaralıydı. 28. Tümen Kurmayı Rıfat 5 gün önce Kötek yoluna keşfe gönderilmiş, yolda Ruslara tutsak düşmüştü. Dipnot, Ruslar Yüzbaşı Rıfat'ı sorguya çekerken onun istedikleri gibi bilgi vermediğine kızmışlar ve kılıçla kafasına vurarak yaralamışlardı. Birçok alay komutanı şehit ve yaralı olarak savaş dışı kalmıştı. Çerkezköy'de sarılan subaylardan kimin şehit, kimin tutsak olduğu bilinmiyordu. Kolordu'nun 3 tümeninden ikisinin komutanı yaralı olarak Rusların eline geçmişti. Dipnot, 17. Tümen Komutanı Yarbay Tahir ile 28. Tümen Komutanı Albay Ethem çarpışmalarda yaralanmışlar, geriye taşınırken Ruslara tutsak düşmüşlerdi. Ruslar iki yaralı tümen komutanını tedavi için Tiflis'teki büyük hastaneye götürmüşlerdir. Her ikisi de tedavi sırasında yakalandıkları tifüsten kurtulamayarak hastanede ölmüşlerdir. Enver Paşa'nın karargahı bir harabe görünümü almıştı. Üst düzeydeki kurmay subayların ağzını bıçak açmıyordu. General Bronsart von Schellendorf sessizdi. Yarbay Felix Guse derin düşüncelere dalmıştı. Öteki Alman subayları ortalıkta gözükmüyordu. Kimi hastalanmış, kiminin ayakları donmuş, çadırlarına kapanmışlardı. İhsan Paşa ile Yarbay Şerif Enver Paşa'nın çadırına girdiklerinde onu ayakta buldular. Enver Paşa hışımla sordu. 29. Tümen neden emirsiz mevzi değiştirdi? 3 topu neden düşman eline bıraktı? Tümen komutanını kurşuna dizin. İhsan Paşa bir an için durdu. Neye uğradığını anlamamıştı. Yarbay Şerif yaklaşarak fısıldadı. Emri kendisi verdi. Arif Bey'e de biz yetkisi içinde mevzi değiştirme izni verdik. Fısıltı yetmişti İhsan Paşa'nın toparlanmasına. Paşam dedi, Albay Arif değerli bir tümen komutanıdır. Bugüne dek sessizlik ve anlayış içinde görevini yapmıştır. Yüksek emirleriniz gereği bizim tümenlere verdiğimiz yetki ve izin üzerine Albay Arif birkaç yüz metre mevzi değiştirerek sağındaki 28. tümende bağlantı kurdu. 3 top düşmana teslim edilmemiştir. Tahrip edildikten sonra helak çukurlarına atılmıştır. Enver Paşa'nın açıklamayı dinledikten sonra konuyu değiştirmesinden kurşuna dizme emrini geri aldığı sonucunu çıkardı İhsan Paşa. Elinde kalan son tümen komutanının canını kurtardığı için seviniyordu. Yarbay Şerif Enver Paşa'nın baş yaveri binbaşı Kazım'ın yani orbayı çadırına uğradı. Onu yatağına büzülmüş donmuş ayaklarıyla kımıldamadan yatar buldu. Yerdeki çizmelerine dikili bakışlarından onları bir daha giyip giyemeyeceğini düşündüğü seziliyordu. Hal hatır sorduktan sonra Yarbay Şerif siteme başladı. ''Haydi biz kaldık, Bardız yolu kesildi, siz ne bekliyorsunuz? Siz de mi tutsak olmak istiyorsunuz?'' Binbaşı Kazım buruk bir sesle karşılık verdi. ''Enver Paşa söz dinlemiyor, kimse geri çekilmeyi öneremiyor, bir de siz deneyin, belki sizi dinler.'' Kızıl Kilise'deki Türk köylülerinden biri 10. Kolordu Komutanı Albay Hafız Hakkı'ya ilginç bir haber getirdi. Köylü öğle üzeri Sarıkamış-Kars demir yolunun doğusundaki sırtların gerisinde iki büyük Rus yürüyüş kolu görmüştü. Kolların uzunluğu 2-3 kilometreyi buluyordu ve topları yoktu. Köylü görülmek korkusuyla uzun süre gözetleyememiş, bu yüzden yürüyüş kollarının Sarıkamış'tan Kars'a mı, Kars'tan Sarıkamış'a mı yürüdüğünü anlayamamıştı. Haber gerçekten şaşırtıcıydı. Umutla beklenen gerçekleşmiş, Ruslar Kars'a doğru geri çekilmeye mi başlamışlardı? Yoksa Kars'tan yeni destek birlikleri mi getiriyorlardı? İki olasılık da birbirinden ters sonuçlara yönelikti. Durumu anlamak için Kızıl Kilise köyünden birkaç köylü yeniden gözetleme yapmak üzere çeşitli yerlere gönderildi. Öğleden sonra yol geçmez yakınlarına gönderilen bir müfreze Kars yönünden 3 vagonlu bir trenin yaklaştığını görmüş, hemen treni topa tutmuştu. Tren geri geri giderek oradan uzaklaşmış ve Kara Hamza istasyonuna dönmüştü. Yapılan gözetlemelerde trenden bir bölük kadar Rus askerinin indiği görülmüştü. Kara Hamza istasyonu oldukça kalabalıktı. Rusların trenle Kars'tan Sarıkamış'a yeni kuvvetler yetiştirdiği ortaya çıkıyordu. Kızıl Kiliseli köylünün gördüğü iki uzun yürüyüş kolunun trenle Kars'tan Kara Hamza'ya geldiği, oradan Sarıkamış'a doğru yürüdüğü anlaşılmıştı. Akşam karanlığının bastırdığı saatlerde kolordu karargahından gelen Yarbay Ömer Lütfü, Albay Arif'i bir ağacın altında buldu. Albay birkaç genç subayla küçük bir ateşin çevresine oturmuştu. Ömer Lütfü İhsan Paşa'nın emrini iletti. Erler toplanacak ve küçük birlikler biçiminde gruplandırılacaktır. Sonra Albay Arif'in yanına çöktü Ömer Lütfü, sohbete koyuldular. Şuradan buradan konuşulurken Ömer Lütfü'nün tedirgin hali gözden kaçmıyordu. Bir şeyler söylemek isteyip de söyleyemeyenlerin gizleyemediği bir sıkıntı içindeydi. Sohbeti eviriyor, çeviriyor, asıl söylemek istediklerine gelemiyordu bir türlü. Genç subayların yanında konuşmak istemediğini sezen Albay Arif subayları uzaklaştırmayı düşündü, çabucak vazgeçti. Yanlış yorumlanabilir, moral kırıcı düşüncelerin, daha da kötüsü söylentilerin doğmasına yol açabilirdi. Ömer Lütfü hafif sesle fısıldar gibi konuştu. Tümenin geri çekildiğini öğrenince Enver Paşa büyük öfkeye kapıldı ve senin kurşuna dizilmeni emretti. İhsan Paşa'nın araya girmesi ve savunması üzerine emrini geri aldı. Albay Arif fısıldadı. Emir yerine getirilseydi kendimi şanslı sayardım. Bugünlerde ölüm mutluluktur. Tarih gelecekte hepimiz için en doğru kararı verecektir. Ben görevimin ve namusumun gereğini yaptığıma inanıyorum. Vicdanım rahattır. Biraz sonra bir haberci Enver Paşa'nın son emrini getirdi. Alay sancakları Erzurum'a gönderilecektir. Emri alır almaz içinde anlatılması güç bir esinti duydu Albay Arif. Aynı gün haklılığı ortaya çıkmıştı. İdamını emreden Enver Paşa, tümenin çaresiz kalıp gerideki mevzilere çekildiğini anlamış olmalıydı. Şimdi kendisi çaresizlikten yapılması gereken işlerin en sonuncusuna, sancakların kaçırılmasına el atmıştı. Sancaklar yalnızca alaylara verilirdi ve ordunun namusu kabul ediliyordu. Orduyu karlara gömen, yeryüzünden silen Enver Paşa, şimdi onun namusunu kurtarma sevdasına düşmüştü. Kafkasya'da dalgalandıracağım diye Erzurum'dan yola çıkardığı sancakları geriye geldikleri yere gönderiyordu. Ama o alay sancaklarının her birinin altında toplanan 5000'e yakın savaşçının birkaç yüzü soluk alıp veriyordu bugün. Onların da yarınlarının ne olacağı belli değildi. 3 alaylı tümenin bir alayı, 87. alay yoktu artık. Alayın savaşçılarının çoğu donarak ya da çarpışmalarda şehit olmuş, sağ kalanları Çerkezköy'e girmeyi başarmışlardı. Sonradan kuşatılıp kurtuluş umudu kalmadığını gören alay komutanı sancağı kaçırtmıştı. Çerkezköy'deki savaşçılar çember içinde amansız bir direniş göstermişler, sağ kalabilenler de atacak tek kurşun kalmayınca tutsak olmuşlardı. Alaydan geride kalan tek şey namusu sancağıydı. Albay Arif 87. alayın sancağını getirdiklerinde gözyaşlarını tutamadı. Göz yuvalarından süzülüp yanaklarında ince bir buz tabakası oluşturmuştu gözyaşları. 85. ve 86. alayın sancaklarını getiren subaylar da ağladıklarını gizleyemiyorlardı. Dondurucu rüzgarın çamlarda çıkarttığı hışırtı zaman zaman boğuk hıçkırıklarla kesiliyordu. Sancaklar ateşin başında toplandı, kılıflarından çıkarıldı, açıldı. Ağlamayı durdurmak için zorlanan kıpırdamalı dudaklarla uçlarından öpüldü. Sonra sancaklar ağaçtan yapılmış mızraklarından ayrıldı, mızraklar kılıflar ateşin üstüne konuldu. Kuru oduna kavuşan cılız alevler canlandı, coştu. Albay Arif, kimlerin sancakları Erzurum'a götüreceği sorununu çözmekte güçlük çekmedi. Yaralı ve aynı zamanda hasta olduğu halde geriye gitmemekte direnen tabur komutanlarından yüzbaşı Fazıl ile yaralı koluyu da savaşabileceğini sanan, aslında çoktan savaş dışı kalmış Teğmen Tevfik bu iş için biçilmiş kaftandı. Yüzbaşı Fazıl sancak kurtarılmasını bir görev bildi. Hemen kaputunu, ceketini çıkardı, 87. alay sancağını beline sardı. Çıkardıklarını yeniden giyindi, vedalaştı. Yanına verilen iki erle karanlıklara daldı. Teğmen Tevfik gerilere gitmeyi hala içine sığdıramıyordu. Niye başkası değil de ben gibilerinden somurtkan bakışlarla tümen komutanını süzüyordu. Albay Arif yiğitliğini bildiği delikanlının duygularını anlıyordu. Yaralı Teğmen savaşmaların gelip çattığı umutsuz durumu biliyor, sancaklarla birlikte kendisinin de gerilere kaçırılmak istendiği havasına kapılıyordu. Gözlerindeki sitem ve hareketlerindeki yavaşlık bundandı. Albay Arif otoritesini sarsmadan oğlunu yola getirmeye çalışan bir babanın sıcaklığıyla konuştu. ''Tevfik, yaralanmış bir arkadaşımızsın. Size göreviniz sona ermiş gözüyle bakılabilir. Ben size yeni bir görev veriyorum. Yaranı Erzurum'da tedavi ettirmeni, ulusun onur ve namusunu simgeleyen 85. ve 86. alay sancaklarını her ne pahasına olursa olsun savaş bölgesinden çıkararak Erzurum'a götürmeni emrediyorum.'' Sözlerinin burasında duraladı Albay Arif. Gözyaşlarının yeniden boşalıvereceğinden korkar gibiydi sanki. Yalvarmaya dönüşen titrek sesiyle sözlerini bitirdi. ''Tevfik, bu sancakları sana, seni de yanında gelecek erlerle birlikte Ulu Tanrı'ya emanet ediyorum. Artık durma oğlum, yürü git. Arkadaşlarıma, yurduma candan selamımı söyle ve bizleri unutma. Al bu iki zarfı da yerlerine götür. Tanrı yardımcınız olsun.'' Teğmen Tevfik sargılar içindeki kolunun acımasını aldırmadan bir hamlede soyundu, iki sancağı gövdesine doladı, ceketini kaputunu giydi, Albay Arif'in elini öptü. ''Hakkını helal et komutanım.'' derken sarsıla sarsıla ağlıyordu. Ateş başındaki subaylarla kucaklaştı, öpüştü, helalleşti. Bir an önce oradan uzaklaşmak istercesine koşar adım biraz ötede tüfekleri omuzlarında hazır ol durumunda bekleyen iki ere doğru yürüdü. Ateşin başındakiler karanlığa karışan genç Teğmen ile iki erin ardından baka kaldılar. Albay Arif'in emir subayı Teğmen Faik, görevlendirilen iki erin adlarını anımsayınca gülümsemekten kendini alamadı. Erler bu görev için adlarına göre seçilmişlerdi sanki. Hasan Kale'nin Maslahat köyünden Er Arslan ile Narman'dan Er Kahraman. 44. ayrımın sonu. Sayfa 413.